Alternatif Evren Podcast Network'a hoş geldiniz. Ben Deniz Kamil Akar. Yanımda her zaman olduğu gibi Mustafa Alican var. Mustafa Hocam'la her hafta yaptığımız kültür, sanat, edebiyat temalı podcastlerimizin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk Kamil, iyiyim. Sağ olasın. Sen nasılsın?
Ben deyim hocam. Sağ olun. Yeni bir programla buradayız. Dinleyicilerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yoğun ilgi var son yaptığımız bölümlere. Dinleniyor. Özellikle bunlarla ilgili geri dönüşler de alırsak çok daha sevineceğiz. Önümüzdeki haftalarda yeni sürprizlerimiz de olacak. Onları önümüzdeki haftalara saklayalım
İnşallah.
diyeyim. Bu hafta hocam yine bir tane kitap okuduk geldik spesifik olarak. Ama tabii ki bu kitap bize yeni kapılar açtı. Yeni okumalar yaptık. Okumanın da okumasını yaparak sürüklendik geldik. Çok fazla veri var elimizde ve şöyle benim de size çok soracağım soru var bu hafta. Böyle detaylı bir konuşma yapalım. Sohbet edelim istiyorum.
Tamam.
Hocam ben özellikle çok etkilendim bu haftaki içerikten. Neden bilmiyorum. Katip Bartleby isimli kitap okuduk geldik. Herman Melville. Doğru mu okudum bilmiyorum.
Melville ya da Melville.
Melville'in Katip Bartleby kitabıyla geldik. Şimdi bir işte çok fazla manşetlik şey var kitapta. Bir başkaldırı, bir isyan, bir işte yakarış. Ama bunların hepsi de tabii ki soru işaretleri doğurdu kafamda. Öncelikle bu toplumun içerisinde yalnızlaşmış ve baş kaldıran insanın yalnızlığı gibi böyle bir mitler var ya. Bu mitler hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Bunlar hep bu şekilde böyle masalsı mı olmak zorunda?
Evet, doğru. Şimdi buna geleceğiz. Yani buna gelelim, sonra bunu konuşalım, ama bu soru biraz sonra konuşacağımız bir soru olsun. Önce şunu söyleyeyim. Sen çünkü çok güzel girdin. Benim burada söylemek istediğim başka bir şey var. Katip Bartleby, biliyorsun, klasik zaten. Yani özellikle Amerikan edebiyatının en temel metinlerinden bir tanesi. Fakat çok ilginç Kamil. Bu kitap işte, hani kimi baskıları 50 sayfa, kimi baskıları 70 sayfa falan. Hani böyle bir solukta okunabilen bir kitap, aşağı yukarı işte bir saatte, belki de 1,5 saatte en fazla, iyi böyle dikkatli bir okumayla insanın bitirebildiği bir kitap. Fakat gel gelelim, o kadar etkili olmuş ki Kamil. Yani özellikle tabii ki edebiyat anlamında değil. Tabii o anlamda da çok etkili bir metin ama. Onun dışında özellikle mesela felsefeciler arasında çok düşünülmüş, tartışılmış. Yani bunun üzerine hani konuşmayan adam neredeyse yok gibi yani. İşte Kafka'dan Beckett'a kadar, Derrida'dan işte Camus'a kadar, ondan sonra Borges'ten Gilles Deleuze'e kadar, ondan Slavoj Zizek'e kadar falan vesaire. Bu metin üzerine o kadar çok böyle konuşulmuş, tartışılmış. İşte Giorgio Agamben, yine İtalyan filozof, biliyorsun son çeyrek yüzyılın belki de en meşhur isimlerinden bir tanesi. Şimdi böyle bakıyorum, bana çok ilginç geliyor. Yani böyle şey bir metin yazıp, yani hacim olarak küçük ama içerik olarak bu kadar yüklü, bu kadar derin bir metin yazıp böyle birçok insanı etkileyip, ve hani az önce programdan önce de sana söyledim. Yani biz kitabı okuduk 50 sayfa ama belki kitapla ilgili 500 sayfa okuduk. Yani tırnak içerisinde. Yani kitabın kendisinden çok çok çok çok daha fazla. O kitabın mahiyetine ilişkin değerlendirmeler falan mı? Bu benim aklıma şeyi getirdi. Aristoteles'in Poetikası'nı getirdi. Aristoteles'in Poetikası da çok böyle hani hacimli diyebileceğimiz bir kitap değil. Ortalama işte mesela Can Yayınları'ndan çıkmış baskısı 83-84 sayfa. Fakat mesela metni tarihsel süreç içerisinde nasıl konumlandığı açısından ele aldığında, bir bakıyorsun Kamil, antik çağdan günümüze kadar, 20. 21. yüzyıla kadar, özellikle şiir üzerine, sanat üzerine, özellikle ve özellikle tiyatro üzerine, trajedi üzerine falan çok temel bir metin olmuş. Bir ölçüt olmuş yani. Örnek veriyorum. Sen bir trajedi yazacağın zaman o trajedinin kurallarını İşte Aristoteles'in Poetikası'ndan hareketle yazmışsın. Şimdi hani bazen kendi kendimize deriz ya, ya bu adamlar neden bu kadar önemli bu adam? Yani işte bir Aristoteles niçin önemli? Ya da bir Platon niçin önemli? Bir İmam Gazali falan, İbn Rüşd, niye bunlar önemli dediğimiz zaman aslında bak bu çok temel bir şey, biliyor musun? Yani kısa bir metinle böyle yüzyılları etkileyecek, yüz binlerce insanı etkileyecek, onların dünyaya bakışlarını, dünyayı kavrama biçimlerini etkileyecek bir takım işler ortaya koymuşlar bu adam. Ondan dolayı bu adamlar çok kıymetli. Şimdi Bartleby'ye döndüğümüz zaman tekrar Katip Bartleby'ye, gerçekten Katip Bartleby de hani böyle bir metin. Ve işin ilginç tarafı ne biliyor musun Kamil? Halen de üzerinde konuşulmaya devam edilmesi gereken bir metin. Yani hani evet çok konuşuldu, çok tartışıldı ve en nihayetinde bu metnin bütün kodları çözüldü. Dolayısıyla bu kodlar çözüldüğüne göre artık bu kodları çözen insanların yazdıklarını okuyalım ve bu metni de artık kapatalım. Bitsin artık yani kardeşim. Yeni bir takım metinler ortaya çıksın diyebileceğimiz bir metin değil. Yani süren bir biçimde düşünce üretmenizi sağlayan, düşünce yaratan, süren bir biçimde düşünceyi güdüleyen, fakat aynı zamanda sürekli bir biçimde o boşluk duygusunu, o düşüncenin rahmi diyebileceğimiz o varoluş toprağını, o düşünce toprağını sürekli bir biçimde taze olarak muhafaza eden bir metin bu. Nitekim şimdi kitabı okuduk, sen de okudun, ben de okudum. Daha sonra kitapla ilgili bir sürü yazılan şey okuduk. Yani internet bloglarında yazılan değerlendirmelerden tut da işte bir takım akademisyenlerin falan yazdıkları bilimsel değerlendirmelere kadar bir sürü şey okuduk kitapla ve insanın aklına sürekli yeni şeyler geliyor. Her okuduğunda metinle ilgili aklına yeni şeyler geliyor. Her okuduğunda metinle ilgili yeni bir takım düşüncelere falan kapılıyorsun. Bazen bu düşünceler senin diğerlerinin yazdıklarının içerisinde olmayan, yalnızca senin aklına gelen düşünceler de olabiliyor. Dolayısıyla bu tarz kitaplara herhalde ilham verici kitaplar demek daha doğru olur. Yani insanın zihnini dölleyen, bir şekilde onun yeni fikirler üretmesini sağlayabilecek bir vasata doğru onu sürükleyen metinler bunlar. Bu bakımdan çok kıymetli. Onun için yani hacime bakmayalım arkadaşlar. Bu işte 50 sayfalık bir kitap. Dolayısıyla hacim çok önemli değil. Muhteva çok önemli. Bu bakımdan hani bu kitaba şey de diyebiliriz Kamil. Yükte hafif, pahada ağır bir kitap diyebiliriz ve hemen başlangıçta da arkadaşlarımıza tavsiye edelim. Bunu okumayanlar varsa mutlaka bir an önce okusunlar. Hikaye çok akıcı, çok kolay, çok basit ve bir şekilde herkesin bir şeyler alabileceği bir hikaye. Böyle başlamış olayım Kamil.
Şimdi hocam kitabın avantajı tabii ki çok yani muhtevası geniş olsa da hacminin küçük olmasının da şöyle bir avantajı var. Hacmi küçük olmasına rağmen bu kadar konuşulmasında çok çarpıcı bir sloganı var. Ve bu slogan
Evet.
hala her yerde kullanılan bir slogan. Artık bizim karikatüristlerimiz yani çizerlerimiz dahi kullanıyor bunu. Her sektörde herkes kullanıyor. Yapmamayı tercih ederim sloganı. Şimdi küçük bir hani hiç kitabı okumayanlar için de bir giriş yapmak istersem. Bir avukatlık bürosunda çalışan bir kişinin anlatıcımız zaten bizim bu. Avukat kendisi. Bir katip iş alacak ve bu katip onun anlatımıyla bu katibi izliyoruz. Zamanında çok durgun, cılız, işte sıska ve donuk olarak ifade ediyor Katip Bartu Bey'i. Daha sonrasında bu kişi normal çalışırken bir gün verilen angarya işlerden bir tanesini yapmamayı tercih ederim sözüyle karşı çıkıyor. Şimdi bu sözün avukatta uyandırdığı izlenimi duyuyoruz biz daha çok. Yani bunu yapmamayı tercih ederim diyen insana karşı böyle yıkıcı bir tavır sergileyemiyor avukat ve ona bir vicdanı buna izin vermiyor. Ve bu yapmamayı tercih ederim kitabın sloganı haline geliyor. Ve daha sonra bu birkaç tane terimle yani üzerine yapılan okumalarda çok fazla terim var. İşte vicdani red, pasif agresyon, pasif direniş. Ben bunları çok merak ediyorum aslında. Hani hızlı hızlı sorulara girdim ben size. Çünkü kafamda çok fazla soru var. Sormam gereken. Yani bu terimlerle bunu açıklayabiliyor muyuz? Bu yapmamayı tercih ediyorum. Bu işte başta mit dedim ya. Pasif direnişin bir mitolojik bir
Evet.
karakter olmuş. Bu söz olmuş artık bu. Bunlarla açıklayabilir miyiz? Bu kadar basit mi yani? Yapmamayı tercih eden bir pasif agresyon mu?
Yani işin aslı, şimdi sen bunu söyleyince aklıma hemen şey geldi. Bu zannediyorum geçen yıl mıydı, daha önceki yıl mı, şimdi tam hatırlamıyorum. Zizek'in verdiği bir röportaj vardı. Röportajda giydiği tişörtün üstünde şey yazıyordu. I prefer not to yapmamayı tercih ederim yazıyordu. Yani bu artık popüler kültür sloganı haline falan da gelmiş. Tıpkı hani Nietzsche'nin Tanrı öldü aforizmasında olduğu gibi. Hani bu etkileyici bir cümle. Doğru mu? Yani insan bunu duyduğu zaman bir kere etkileniyor. Zaten kitapta da patron, avukat, o avukatlık bürosunun sahibi olan patron şok oluyor zaten cümleyi duyduğu zaman ve nasıl tepki vereceğini bilmiyor. Hatta metin biraz da onun üzerine kurulu. Yani özellikle Bartleby'nin yapmamayı tercih ederim demesi ayrı bir hikaye. Tamam, metnin merkezinde bu var. Ama onun dışında yapmamayı tercih ederim tepkisine karşı muhatabın verebilecek herhangi bir tepki bulamaması da ayrı bir mesele. Aslında bu kitabın mevzularından bir tanesi bu. Şimdi senin söylediğin şey biraz da bununla ilgili. Yani uzun süre boyunca bu slogandan hareketle, tabii ki bu slogan aynı zamanda Bartleby'nin varoluşunu da tırnak içerisinde özetlediğini söyleyebileceğimiz bir slogan. Ve dolayısıyla bu slogandan hareket, hatta buna motto diyelim istersen, bu mottodan hareketle pasif direnişle ilişkilendirilmiş. Zaten buradan hareketle ilişkilendirilmiş. Çünkü bu slogana karşı muhatabın yapabileceği hiçbir eylem yok. Dikkat edersen. Yine aynı şekilde vicdani redle ilişkilendirilmesi de hakeza aynı şekilde yine bu sloganla alakalı. Yani özellikle orada bir tırnak içinde bir direnişçi bir birey mitinin yaratılması tabir yerinde ise kuşkusuz bu sloganla ilgili. Ama yani hadi eğri oturup doğru konuşalım. Aslında mesele o kadar basit de değil yani. Çünkü yapmamayı tercih ediyor olmak ya da bunu ifade etmek ya da bir ortamda ki özellikle bir iş ortamında en başında gelip bir işe talip olarak sonra o işe kabul edilerek o işin içerisinde yer alarak bir sürece dahil olduktan sonra yapmamayı tercih ediyorum demek aslında nasıl derler bir direniş değil. Yani bir baş kaldırı falan da değil. Yani bunu bir ilerleyen dakikalarda yine konuşmaya devam edeceğiz. Eğer bir direniş olsa sisteme ilişkin bir tutum da önermesi lazım. Ya da rahatsızlığını daha açık bir biçimde ifade edip belki başka bir yöntem önermesi lazım. Kendisinden istenen şeyin mahiyetine ilişkin bir çerçeve ortaya koyması lazım. Fakat Bartleby'ye baktığımız zaman Bartleby'de bunların hiçbirisi yok. Bartleby'nin yapmamayı tercih etmesi aslında tas tamam kendisini yalıtması anlamına geliyor. Yani kopması, uzaklaştırması, bir şekilde etrafına duvarlar örmesi, tabir yerindeyse eğer kendisini iletişim ağının dışına fırlatması anlamına geliyor. Şimdi bu ne kadar mücadele, bu ne kadar direniş ya da bu ne kadar büyük patronun tek yerine çomak sokmak anlamına gelir. İşin doğrusu ben bundan çok fazla emin değilim. Zaten metne baktığın zaman metnin içerisinde de bir tür acınası karakter olarak temayüz ediyor Bartleby. Yani öfke uyandırmıyor mesela karşındakinde. Normal şartlar altında direniş ya da reddediş dediğimiz şey reddedilende bir öfke uyandırır. Ya da bir soru sordurur. Ya da bir şekilde bir mücadele refleksi meydana getirir. Fakat Bartleby'nin yapmamayı tercih etmesi avukatta merakla karışık bir acıma duygusundan başka bir şey uyandırmıyor. Nitekim kitabın sonuna kadar gittiğimizde yani özellikle Bartleby'nin işte en sonunda hapishanede vefat ettiği sahneleri falan hatırlarsan oralarda bile biz halen avukatın merakla karışık bir acıma duygusunu sürdürdüğünü görürüz. Yani metnin içerisinde artık Bartleby ile baş edemeyip kendi bürosunu oradan başka bir yere taşımasına bakıyorsun mesela. Ondan kurtuluyor tırnak içerisinde. Fakat daha sonra yine geri geliyor. Yine onunla meşgul oluyor. Hapishanede onu ziyaret ediyor. Hatta hatırlarsan diyor ki gel benim evimde kal falan gibi tekliflerde bulunuyor. Ondan sonra hapishanede aşçıya para teklif ediyor. Yani buna bu arkadaşa en iyi yemekleri ver falan filan diye. Yani en nihayetinde biz Bartleby'nin tepkisinin karşı tarafta acıma duygusu uyandırdığını görüyoruz. Sanki bir trajedinin kahramanı gibi. Özellikle Aristoteles'ki bir trajedinin kahramanı gibi. Yani bir izleyici var karşısında ve bu izleyicide uyandırdığı duygular işin esası bana öyle vicdani ret ya da işte pasif direniş ya da buna benzer şeyleri çağrıştırmıyor. İşin doğrusu bunu söylemek lazım. Yani yüzeysel anlamda meseleye baktığın zaman yapmayı tercih etmemek, reddetmek, kendisinden isteneni hiçbir şekilde kabul etmemek, evet bir çeşit direniş falan gibi gözüküyor ya da bir çeşit karşı duruş gibi gözüküyor. Bir çeşit patronun tekerine çomak sokmak, kapitalizmi bir şekilde akamete uğratmak falan gibi gözüküyor. Ama işin derine indiğin zaman burada öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü oradaki sistem zaten diğer katipler aracılığıyla da çok rahat bir biçimde işliyor. Yani Bartleby'nin ortaya koyduğu eylemin yarattığı etki, olumsuz etki tırnak içerisinde ya da tahripkar etki diyelim, yok edici etki diyelim. En nihayetinde kime dokunuyor tekrar? Yine Bartleby'ye dokunuyor. Yine zarar verdiği kişi kendisi oluyor. Dolayısıyla bu ne kadar direniştir? Bilmiyorum. Yani bir yol açmıyor çünkü. İşte hani Gandhi ile falan biliyorsun karşılaştırmışlar birçok yerde. Gandhi'nin pasif direnişini Bartleby'nin tırnak içinde direnişiyle falan karşılaştırmışlar. Arasında bir ilişki falan kurmuşlar ama en nihayetinde Gandhi'nin direnişinin bir yol açtığını biliyoruz. Gandhi'nin direnişinin bir silaha dönüştüğünü, karşıdakileri vurduğunu, bir şekilde onları yakaladığını ve en önemlisi diğer insanları da mobilize ettiğini biz biliyoruz. Şimdi Katip Bartleby'nin tepkisi büroda çalışan diğer katipleri mobilize etmek bir tarafa, onlar üzerinde daha böyle müstehzi duygular falan uyandırıyor yani. Onlar dalga geçiyorlar Katip Bartleby ile. Yani dolayısıyla hani böyle çığır açıcı bir şeyi başlatan ya da harekete geçiren bir tepki değil. Dolayısıyla onun siyasal anlamda bir tepki olduğunu söylemek zor gibi geliyor.
Bir varoluşsal problemleri de yol açıyor aslında hocam birazcık. Bu benzetmelere tekrardan döneceğim. Çünkü sonunda oradan bağlamamız gerekecek. Sizin konudaki fikirlerinizi alacağım. Ancak benim burada merak ettiğim biraz da kitaptan uzaklaşarak kendi kendime okurken hep sorduğum soru var. Şimdi insanın çok içinde çok pasif kalan bir yerlere dokunuyor kitap. Bu yapmamayı tercih etme konusu. Evet ya herkes yeri geliyor ve bazı şeyleri yapmamayı istiyor. Ancak bu tercih edilemiyor çoğu zaman. İşte bu noktada şu soruyu sormam gerekiyor. Yani insan bu yaşam serüveninde bir tercihlerden oluşuyor. Ancak yapmamayı tercih etmesi mümkün mü? Yani insan tercihlerinde tamamen özgür olabilir mi? Bu mümkün müdür?
Yani şimdi Kamil daha önce yaptığımız programları hatırlamanı senden rica
Biraz da o
ediyorum.
yüzden sordum zaten hocam. Hani onda da bağlantısı var.
Özellikle özgürlük mitinin gürültülü çöküşü adını verdiğimiz programda da söylemiştik. Aslında insan elbette tercih hakkı ya da tercih yeteneğiyle donatılmış bir varlık. Belki de özgürlük imkanı, onun özgürlük potansiyeli burada yatıyor. Ama en nihayetinde yaşadığımız koşullar, işte zorunluluklarımız vesaire hayatımızı devam ettirmek için gereksinim duyduğumuz bir takım olgular, işte şeyler, yapmamız gereken şeyler vesaire. Bütün bunlar aslında bizim tercih alanlarımızı o kadar geniş bırakmıyor işin doğrusu. Bana biraz öyle geliyor. Birincisi bu. Bir diğer mesele, özellikle Çulhan'ın hatırlarsan psikopolitikasında çok iyi bir şekilde işlediği bir şey vardı. Bizim tercihlerimizi de yapılandıran bir dünyada yaşıyoruz. Yani biz evet bir takım şeyleri tercih ettiğimizi düşünüyoruz ama aslında tercihlerimizi yapılandıran yani rızayı üreten Gramsci'ci bir tabirle söyleyecek olursak bir dünyada yaşıyoruz. Yani bizim önümüze sunulan seçenekler, tercih edebileceğimiz söylenen zeminler açısından meseleye baktığımızda, yani biz öyle tercih edebilen, tercihleri doğrultusunda özgürce yaşayabilen ve bu tercihlerinin semeresini toplayarak o özgürlük duygusunu ruhunda hissedip, tırnak içinde bir özne olduğunu duyumsayıp mutlu olabilen varlıklar olduğumuz konusunda işin doğrusu benim çok şüphelerim var. Birincisi bu. Bir diğer mesele, Bartleby'nin yazıldığı dönem açısından baktığımda, o dönemle bu dönemi kıyas edecek olursak, arada da çok ciddi bir farklılık olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir kere şunu unutmayalım Kamil, her metin tarihseldir. Yani Bartleby'nin bir katip olması falan, Melville'in babasının ölümünden sonra bir bankada katip olarak çalışmış olmasından bağımsız bir şey değil. Yani o adamın o katipliği deneyimlemesinden, Melville'in katipliği deneyimlemesinden bağımsız bir şey değil. Dolayısıyla en nihayetinde burada anlatılan hikayenin isterse düşünüldüğü gibi bir direniş, bir refleks, bir işte büyük şeyin, politikacının tekerine çomak sokma, ne dersen de böyle bir hikaye olsa bile, bu en nihayetinde o döneme hitap eden ya da o dönemin manzarasını yansıtan bir hikaye olduğunu söylememiz lazım. Yani şunu demek istiyorum. O dönemde tercih diye adlandırabileceğimiz şey ile bizim halihazırda tercih diyebileceğimiz şey, hani bilmiyorum ama çok aynı şeyler değiller yani. Bunlar farklı şeyler.
Peki dedik ki bu Gandhi benzetmesinde bu bir pasif direniş değil, bu bir fikir ortaya koymuyor söylediği şey. Yapmamayı tercih etmek bir fikrin ortaya çıkışı değil. Peki hocam, ona hayır dedik. Bu tercih meselesinde de yine hayır dedik. Peki çok basit olacak ama neden bu var? Ne yapmaya çalışıyor Katip Bartleby?
Agamben Kamil, Agamben Katip Bartleby'yi kendini tefekkür eden düşünce olarak nitelendirir. Ve Bartleby'nin aslında bir şekilde kendisini toplumsal ağlardan kopararak, ilişkilerden kopararak, cemaat ağlarından falan kopararak kendi içerisinde bulunan mevcut eyleme potansiyelini ortaya çıkardığını söyler en nihayetinde. Yani bir potansiyel var hepimizin içerisinde. Bu eyleme potansiyeli, üretme potansiyeli, yaratma potansiyeli, düşünme potansiyeli. Böyle bir potansiyelimiz var. Ve bu potansiyelin ortaya çıkabilmesi için belli bir takım şartların meydana gelmesi lazım. Agam ben bunun işte toplumdan, insanın kendisini yani toplumdan yalıtarak derken, ilişkiler ağının bir şekilde dışına çıkarak bu yaratma potansiyelini ortaya çıkardığını söyler. Şimdi Bartleby Agamben'e göre o potansiyele odaklanmıştır. Yani o potansiyeli bir şekilde ortaya çıkarmıştır. O potansiyelin kaynağına ulaşmıştır. Ama gel gelelim, ne olmuştur? Potansiyel olarak kalmaya devam etmiştir. Yani biz Katip Bartleby'nin ortaya koyduğu tavır ile birlikte bir sonraki adımını görebilme imkanımız olsaydı, yani görebilme imkanımız derken neyi kastediyorum? Yani bir sonraki adımda biz Katip Bartleby'nin işte lanet olsun sizin Wall Street'inize de, işte avukatlık büronuza da, kahrolası kopyalama işlerinize de falan deyip kapıyı çarpıp çıktığına şahit olsaydık, belki o zaman biz Bartleby'nin o potansiyelinin kendisine gösterdiği yola girdiğini ve kendi özgürlüğünü inşa etme yolunda ilk adımı attığını söyleyebilirdik belki. Ama biz burada çok net bir biçimde şunu görüyoruz. Bartleby sistem içerisinde kalmaya devam etmiştir.
Problem burada
Yani
zaten.
sistemin safrası olmaya devam etmiştir. Nitekim sistem de zaten en sonunda onu kusmuştur. Çünkü sistem en nihayetinde parazitlere çok uzun süre tahammül etmez. Yani bunun ne işi var burada der ve onu kaldırır, atar yani. Şimdi burada Bartleby'nin meselesinde biz Bartleby'nin işte büroda yatıp kalkıyor mesela. Burada yatıp kalkıyor. Yani büro aslında o sistemin sahnesi olmasına rağmen o büro, yani bir anlamda oraya muhtaç. Oraya bir şekilde kendi varoluşu bağlı. Nitekim oradan ayrılmak zorunda kaldıktan sonra dikkat edersen çok fazla yaşamıyor zaten. Ölüp gidiyor. Fakat hani şunu söylemiş olmayalım. Yani biz burada işte bir takım düşünceler var bu kitapla ilgili. Biz de bunları işte reddediyoruz. Bunların aleyhine konuşuyoruz. Hayır, bunlar doğru değil. Gerçeği biz görüyoruz. Hani böyle bir şey değil bizim yaptığımız. Biz sadece mesele üzerinde biraz beyin jimnastiği yapmaya çalışıyoruz. Ve bunu yaparken de geldiğimiz nokta bu. Yani Bartleby bize ne gösteriyor? İçe kapanmaktan, bir şekilde kendisine hapsetmekten, bir şekilde dışarıya karşı kendisiyle dalga geçilen, aşağılanan ve en nihayetinde en iyi ihtimalle de acınan bir figür olmaktan öte bize ne vaat ediyor? Yani biz bugün kalkıp Katip Bartleby gibi olmak istesek, sen mesela yarın kalkıp işe gitsen ve desen ki şefine, yapmamayı tercih ederim efendim. O sana dediği zaman, Kamil işte şunları al şuraya ekle dediği zaman, yapmamayı tercih ederim dediğin zaman, yani bir katip Bartleby olmaya soyunduğun zaman, bunun sonucunda bir, sen kendin ne kazanacaksın? İkincisi ben ne kazanacağım? Üçüncüsü toplum ne, şey ne kaybedecek? Tırnak içinde sistem ne kaybedecek? Şimdi biz bu sorulara bir cevap aradığımız zaman Bartleby örneğinde doğrusu bulamıyoruz yani. Yani Bartleby'yi okuduğun zaman, bak şimdi çok enteresan bir şey. Hikayeyi okuduğun zaman sende bir isyan, bir mücadele refleksi oluştu mu? Böyle birden ayağa kalkacağım, ben de mücadele edeceğim. Kahrolası şu zalimlerin ve hainlerin hakkından geleceğim. Bu lanet olası düzenin canını okuyacağım. Bunların tekerine çomak sokacağım diye. Bir tür siyasal diyebileceğimiz ya da devrimci diyebileceğimiz ya da işte bütün bunların dışında öfkeli diyebileceğimiz bir refleks yarattı mı sende?
Kesinlikle
Yoksa
hayır.
gözlerim
Kesinlikle yaratmadı.
mi
Daha böyle çok dediğim gibi pasif yerlerime dokundu bu
doldu?
duygulama.
Gözlerin adama acıdın yani, merhamet ettin. Özellikle kitabın sonundaki o kayıp mektuplar bürosunda çalışma meselesiyle ilgili söylentiden bahsedilen yerde, ha bu adam işte demek ki psikolojisi bozulmuş falan. Belki bunu dedin yani. İşte çok incinmiş. Mesele ya bu dünyada var olmak, bu hayatı bir şekilde yaşamak zorunda kalmak bu adamı çok incitmiş. Dolayısıyla çok fazla incittiği için artık kendisinin de hani metinde bir yerde söylediği gibi makul olmamayı tercih etmiş. Şimdi bunu diyorsun. Şimdi meseleye buradan baktığın zaman bence biraz şey yapmak lazım yani. Bartleby'yi daha böyle insanın dışında toplumsal ya da siyasal arenada falan aramak yerine biraz böyle dönüp kendi içimizde aramamız lazım. Kendi ruhumuzda aramamız lazım gibi geliyor.
Hocam en beğendiğim yorumlardan bir tanesi, bir ismini unuttum şu an şimdi, bir bilimsel çalışmada determinizme karşı bir kitap, bir metin olduğunu söylüyor yazar. Bu aslında bir mantıklı geldi. Şimdi determinizme göre de eylemler bizim özgür irademizin sonucu olarak görülse de aslında değildir. Özgür irade diye bir şey yoktur. Bir neden sonuç ilişkisi vardır üzerinden gidiyor ve yazar da, yani kitabın Bartleby'nin yazarı Melville de bu determinizme karşı bir çatışma başlattığını söylüyor. Ben aslında bunu mantıklı buldum. Yani bizim sadece bizim sebep sonuç ilişkisi bir nedeni sonucu vardırdan ziyade hiçbir nedeni ve sonucu yoktur. Sadece yapmamayı tercih eder. Bir antideterminizm gibi algıladım. Bu bana mantıklı geldi. Bunu okudum. Ve bunu da aslında beni destekleyecek şöyle bu yazarın söylediğini, makale yazarın söylediğini destekleyecek şöyle deliller buldum. Bu yapmamak, yani yapmamayı tercih etmek bir psikoloji çalışmasında da sendrom olarak yazılmış. Yani Bartleby sendromu. Bir resmi olarak bir hastalık olarak tanımlanmış. Bunun da içeriğini hiçbir neden sonuç olmadan aslında üretebilecekken sanat ve bilim disiplinlerinde ortaya koyabilecek çokça değer olmasına rağmen yaratmamayı tercih eden insanlara göre bir hastalık olarak tanımlanmış. Aslında sıfırdan yaratılmış bir terim gibi geldi bana. Hani pasif direniş, agresyon gibi değil, ortaya yaratılmış bir sendrom, bir hastalık, bir belirti gibi
Yani
algıladım
bir
ben.
anlamda aslında insanın bir şekilde kendi varoluşuna ilişkin bir tercihten ötesi değil. Yani kendi varoluşunu bu şekilde herhangi bir şekilde kurgulayan bir insandan farkı olmadan bu şekilde kurgulamış Bartleby belki diyebiliriz. Bak şunu söyleyeceğim. Bir makalede okudum. Hatta şöyle bakayım not da almıştım. Bu makalenin yazarı kimdi? Özgür Şahin diye birinin yazdığı bir makale. Melville romanında Spinozacı izlekler. Pierre ve Bartleby. Şimdi Melville'in romanlarından hareketle genel bir okuma yapmış. Yani sadece Bartleby değil, aynı zamanda işte Moby Dick falan da başta olmak üzere Melville'in diğer romanlarını da incelemiş yazar. Ve az önce de senin söylediğin gibi genel anlamda yani bu yazarın kendi poetikası içerisinde, kendi edebiyat dünyası içerisinde özgür irade ile ilgili bir problemi olduğunu ve bunun da temel anlamda Spinozacı bir takım motiflerden beslendiğini ki Spinoza felsefesinin temelinde işte özgür iradenin reddi vardır. Nedensellik ilkesi ve her şeyin kendisinden kaynaklandığı bir tanrı doğa kavrayışının üzerinde epeyce böyle abanan, onun üzerine düşünen bir tarafı vardır. Nitekim aslında şöyle bir şey de söz konusu gibi. Melville'in kendisinin bir derdi var. Dolayısıyla bu derdi zaten diğer kitaplarına da bir şekilde yansıtmış ve diğer kitaplarına da yansıttığı bu meseleyi aynı şekilde Katip Bartleby'de de belli ölçüde yansıtmış. Şimdi Melville aslında bir tane oğlu intihar etmiş, bir tanesi işte erken yaşta ölmüş falan, babası genç yaşta ölmüş. Böyle çok ciddi derecede gündelik hayatı içerisinde sorunlar yaşayan, yani nasıl ifade etmişti bir tanesi? Hiç kimsenin tercih etmeyeceği şeyleri yaşamak zorunda kalan bir insan olarak. Yani kendi özgür iradesiyle de asla tercih etmeyeceği bir insanın yaşamak zorunda kaldığı şeyleri yaşayan bir insan olarak aslında bir anlamda kendisinin nesne insan diyebileceğimiz bir yaklaşımı da var gibi görünüyor. Dolayısıyla Bartleby de bu yaklaşımın aslında bir zirve noktası gibi olmuş. Onun altını herhalde çizmek gerekir. Yani bu özgür irade meselesinde dediğin gibi özgür pozitif anlamda bir özgür irade değil tırnak içinde şeyinki Bartleby'ninki. Belki negatif anlamda bir özgür iradesizlik. Çünkü tercih etmek demek Kamil aslında eylemek demek. Doğru mu? Yani bir eylemde bulunmak, bir yola girmek, bir şeyi okumak, bir yerden yürümek işte yani bir eyleme sürecine girmekle alakalı bir şeyken bu tercih etmek. Bartleby'de biz bu tercih etmenin aslında eylemek değil, eylememek şeklinde tezahür ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla eylememek şeklinde tezahür eden bir tercihsizliğin bir özgür iradenin yansıması olması acaba nasıl söz konusu olabilir? Yani özgür iradesizlik falan olur herhalde bu. Bilmiyorum ama biraz herhalde buraları da düşünmek lazım Kamil.
Hocam kesinlikle katılıyorum ve bunun bir de realist bakış açısı var. Bunun mümkün olmadığı ve toplumsal yalnızlığa itilen bir insanın yaşadığı sancılardan ibaret olduğunu söyleyen bir kesim de var. Ben bunu kesinlikle katılmıyorum. Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi aslında yapmamayı tercih etmek o insanın toplumsal yalnızlaşmak istediğinin ve hani toplumdan dışlanması gereken bir kesim olduğunu söyleyenler var. Buna da katılmıyorum. Bu bir toplumun yarattığı bir sonuç aslında. Ki zaten hani en basit Bartleby dediğimizde ilk basit olarak söylenen şey toplumdan dışlanmış bir insanın bir isyanı gibi bir şey çıkıyor karşısına. Kitabın arkasında bile yazılı olan şey temelinde bu. Ama ben bu kadar basit
Ama
olmadığını da
yani
düşünüyorum bunun.
burada bak burada şu çok önemli. Tamam dediğin doğru. Böyle bir bakış var kitabın üzerine yapışmış. Ama yani öyküyü bir hatırla Kamil. Avukat iş ilanı verir gazeteye. Sonra birisi gelir o iş ilanına başvurur. İşe başlar ve orada bir figürasyon inşa eder kendisiyle ilgili. Yani bir Bardıl bir kimliği yaratır orada. Kendisiyle ilgili bir kimlik yaratır. Yaptıkları ve yapmadıkları şey, yaptığı ve yapmadıkları şeylerle beraber bir Bardıl bir kimliği oluşturur. Dolayısıyla bu dışlama dediğin şey aslında dikkat edersen Bardılbin'in bizzat kendi yarattığı bir şey. Yani Bardılbin'in sergilediği tutuma dönük bir tavır var ortada. Bu tavır doğrudur, yanlıştır, ahlakidir değil. Bunlar ayrı mevzu. Ama en nihayetinde Bardılbin bunu tercih etmiş. Bardılbin evet yapmamayı tercih ediyor. Yani bir şekilde kopyalama işini yapmamayı tercih ediyor ama anladığımız kadarıyla Bardılbin pasif ve bir şekilde dışlanan bir Bardılbin inşa etmeyi tercih etmiş yani bir anlamda tercih ediyor onu en nihayetinde. Hani bunu da biraz görmek lazım. Ben açıkçası şunu gördüm. Özgür irade meselesinin açısından baktığımız zaman Bardılbin kendisini toplum içerisinde yaratılmış bir karakter, bir sıra dışı, bir yaban, bir heretik diyebiliriz. Bir deli de diyebiliriz tırnak içinde yine. Ya da bir budala diyebiliriz. Delözcü tabirle. Bir budala olarak kendisini inşa etmiş. Bu inşa etmeyi tercih etmiş bir karakter.
Ama birdenbire olmamış hocam. Bu süreç var. O süreç işte benim kafamı karıştıran şey.
Zaten
Başlangıçta
inşa
yapıyor
dediğin
şeyleri.
şey zaten inşa dediğin şey işin esasında bir süreç. Bak burada zaten kitabın çok fazla tartışma konusu olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Bartleby'nin kim olduğunu bilmiyoruz. Bu Bartleby anonim bir karakter. Yani annesi kim, babası kim, nereden gelmiş, nerede çalışmış, nerede eğitim almış, işte eşi var mı, çoluğu var mı, çocuğu var mı, evli mi, değil mi? Bak bu bir kız arkadaşı var mı mesela? Hani bu adamın kim olduğunu bilmiyoruz. Neye kızdığını bilmiyoruz. Neye öfkelendiğini bilmiyoruz. Neyi sevdiğini bilmiyoruz. Ne karşısında heyecanlandığını bilmiyoruz. Dikkat edersen. Dolayısıyla buradaki mesele şu. Yapmamayı tercih ederim şeklindeki o çarpıcı cümleyi aslında biz kendi duygularımız ve heyecanlarımız perspektifinde ele alıp bir yerlere oturtmaya çalışıyoruz. Sen politik anlamda bir refleks sahibi bir adamsan, biraz böyle radikal bir takım fikirlere sahipsen, keskin bir takım düşüncelere sahipsen, devrimciysen mesela, ne bileyim, bilmiyorum yani. Bu yapmamayı tercih ederim lafı sana başka geliyor. Politik bir sloganmış gibi geliyor. Ya da öbür tarafta başka bir takım şeyleri düşün. İki insan arasındaki ilişkiyi düşün. İşte insan ile Tanrı arasındaki ilişkiyi düşün. İnsanın Tanrı karşısındaki konumunu düşün. Yani her farklı ruh haline sahip olan insan bir anlamda Bartleby'yi böyle bir kıyafet gibi üzerine giyebiliyor. Dolayısıyla bundan dolayı bin bir türlü farklı yorum ortaya çıkabiliyor. Bunun başka bir imkanı yok ki. Bak dikkat edersen avukat da zaten Bardılbi ile ilgili hiçbir şey bilmiyor. Onun söylediği lafları yapmamayı tercih ediyorum, makul olmamayı tercih ediyorum, gelmemeyi tercih ediyorum falan gibi o lafları şok edici buluyor ama dikkat edersen anlamlandıramıyor. Yani bunu kendi kafasında bir yere oturtamıyor ve oturtmak için hatırla lütfen Bardılbi'yi tanımaya çalışıyor. Bir şekilde ona sorular soruyor. Bir şekilde onun nasıl bir insan olduğunu anlamaya çalışıyor. Çünkü neden? Biliyor ki ben onunla ilgili hiçbir kanaate sahip olmadığım zaman onun bu cümlesini anlamlandıramayacağım, hiçbir yere oturtamayacağım. Hatta metnin en sonundaki hikayeyi hatırla. En son Bardılbin ölür, hapishanede ölür ve daha sonra avukatımız der ki Ya kulağıma çalındı. Bu Bardıl bir daha önce yani bizimle çalışmaya başlamadan önce bu 1800'lerin sonlarında Amerika'da kurulan kayıp mektuplar bürosunda çalışıyormuş. Ve orada bunun öyle bir işi varmış ki işte ölmüş olan insanlara gönderilmiş olan müjdeli haberlerin, paraların, işte güzel bir takım sözlerin falan içerisinde bulunduğu mektupları açıp içlerinde bulunan bir takım değerli şeyleri çıkarıp aldıktan sonra bu mektupları yakmak görevi verilmiş buna. Bu böyle bir görevde çalışmış diyor. Bak ve ekliyor Kamil şu cümleleri hatırla. Beni çok etkiledi. Diyor ki doğuştan ve talihsizliğinden ötürü çolgun bir umutsuzluğa yazgılı bir adam düşünün. Bu adamın umutsuzluğunu iyice arttırmak için durmaksızın ölülerin mektuplarını elden geçirip ateşe atılacak olanları ayırmaktan daha uygun bir iş düşünebilir mi? Bak şimdi sen bu hikayeyi nereden duydun ey avukat? Sen bu Bartleby'yi hakkında hiçbir bilgin yok. Bu adam ailesi yok. Bu adamı tanıyan da kimse yok. En çok tanıyan sensin. Sen de hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Dolayısıyla senin dışında bu adamı tanıyan da yok. Bu adamın önceki hayatını bilen de yok. Mevcut hayatını bilen de yok. Dolayısıyla sen bu hikayeyi acaba nereden duymuş olabilirsin? Senin hakkında bu nereden çalınmış olabilir senin kulağına bu hikaye? Ben sana söyleyeyim muhtemelen hiçbir yerden çalınmamış. Bunu uyduruyor. Çünkü az önce dedim ya o sloganı bir şekilde anlamlandırmak için evvela Bartleby'yi kafasında bir yere oturtması lazım. Çünkü metnin içinde hatırlarsan birkaç defa da şey söylüyor. Yani Tanrı tarafından bana gönderilmiş, böyle gizli bir görevle gönderilmiş kutsal bir kişi olduğunu falan düşündüm diyor. Yani onun o söylediği mesaj aynı zamanda kutsal bir mesaj gibi geldi bana falan diyor. Anlamlandıramıyor. Ve öldükten sonra, şimdi ölmeden önce onu tanımaya çalışıyor. Birçok yöntemle bunu deniyor. Fakat öldükten sonra artık onu tanımasının imkanı yok. Ve boşlukta kalmış. Adamı bir yere de oturtamamış. Dolayısıyla bu hikayeyi uydurarak o adamı bir yere oturtuyor. Dolayısıyla onun o söylediği cümleleri bir anlama kavuşturuyor. Bir yere eriştiriyor. Ve bir şekilde kendisi hani tabir yerindeyse katarsise erişiyor. Ve o katarsise eriştikten sonra da Bartleby'den hani kurtuluyor. Yoksa Bartleby'den kurtulması mümkün değil. Bartleby'nin hayaleti onu ömür boyu takip edecek yoksa.
Ama bunun için çok da uğraş veriyor aslında hocam tanımak için. Ama
Tabii ki tanımak için çok fazla uğraşıyor ama Bartleby zaten kendini kapatmış bir karakter.
paylaşmamayı tercih ediyor.
Paylaşmamayı tercih ediyor. Bütün iletişim ağlarının dışına çıkmış. Ya iletişim ağlarının içerisinde değil. Normalde biz iletişim ağlarının içerisinde olduğumuz zaman ne kadar çok şeyi paylaşırsak paylaşalım ya da hiçbir şey paylaşmayalım. Bir şekilde o an içerisinde olduğumuz zaman en nihayetinde kendimiz hakkında bir takım bilgiler veririz. Çünkü sadece dil değil ki veriyi aktaran. Bir bakıştır, bir yürüyüştür, bir konuşmadır, bir işarettir, bir göndermedir. Atıyorum adamın nasıl yemek yediğini bile bilmiyor adam işte. Zencefilli kekle falan besleniyor. Başka bir şeyle beslenmiyor mesela. Nasıl uyuyor, ne yapıyor, ne ediyor? Şimdi parayı almıyor, parayı da kullanmıyor mesela. Şimdi dolayısıyla tas tamam kapatılmış bir adam, kapalı bir kutu. Öznenin etrafı duvarlarla örülmüş ve o duvarları aşıp da içerisine nüfuz edebilecek bir menfez yok, bir kanal yok avukat için. Dolayısıyla nasıl o duvarı aşıp girecek? Aşamıyor. Dolayısıyla özne öldükten sonra artık o duvarı aşmayı falan düşünmemeye başlıyor ve kendisi ona ilişkin bir hikaye oluşturarak meseleyi kendi kafasında çözümlüyor. Yani biraz böyle geldi bana sanki, bilmiyorum.
Hocam işte herkesin kendi okuma birikiminden veya kendi hikayelerinden, hayatından alabileceği çok şey olduğu için farklı yorumlar var. Bu farklı yorumlar okudukça daha da bir sarmala girdi ve o sarmaldan çıkılamaz bir hale geldi. Mesela kapitalizmle net bir bağdaşlaştırma var. İşte Fransız yazar Paul Lafargue'nin Tembellik Hakkı kitabıyla çok özdeşleştirilmiş. Ama bu kitap dikkatten kaçmış galiba veya ben mi yanılıyorum bilmiyorum. Bu kitap Tembellik Hakkı kitabından da 30 yıl önce yazılmış bir kitap. Hani o kapitalizme böyle taşlamalar yapan O Fransız, hatta kara mizahtır biraz. İşte Fransız ihtilalinin işte ortaya çıkardığı olayları vesaire böyle iğneleyen eserden bile 30 yıl önce yazılmış. Yani aslında hiçbir kapital altyapısı da olmayan bir metin.
Ya tabii şimdi La Forge'un kitabı da çok hoş bir kitap. Ben de onu geçen yıl okudum Kamil. O da küçük bir kitap biliyorsun. Önümüzdeki haftalarda onu da inşallah okuyalım ve konuşalım. O bir kenara. Ama şimdi burada zaten o kapitalizmle ilişkilendirilme meselesi biraz şeyle ilgili. Wall Street'le ilgili. Yani şu anda da biliyorsun Wall Street işte Amerikan ekonomisinin falan döndüğü yer olmaya devam ediyor. Şimdi dolayısıyla hani bir ekonomi havuzu içerisinde yaşanan bir olay bu. Dolayısıyla ekonomi de zaten özellikle işte 19. yüzyıldan itibaren bütün hayatın her alanına yayılmış, her şeyi belirleyen, her şeye değer biçen bir şeye dolayısıyla dönüştüğü için ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında her şeyi ekonomikleştirmek gayet mümkün yani. Öyle bir dünyada yaşıyoruz yani. Bugün dini de ekonomikleştiriyorsun. Yani din tüccarları ifadesi kullanılıyor bugün çok böyle yaygın eleştiri falan için. Dikkat edersen hep o mevzuyla ilgili. O kapitalist tırnak içinde. Onun da ne olduğu da belli değil. Onu da söyleyeyim de. Hani o kapitalist sistem dediğimiz şeyle zaten her şeyi ilişkilendirmek. Yani bir şeylerin fiyatları artlar, onunla ilişkilendirirsin. Bir yerde işte atıyorum dini bir uygulama ortaya çıkar, onu onunla ilişkilendirirsin. Yani aslında yapılan her şeyi bir şekilde onunla ilişkilendirmek bence mümkün. Ama bu kitapta özellikle Wall Street özelinde hikaye orada geçtiğinden dolayı bir anlamda hani kapitalizmin mabedinde, merkezinde, Kâbesinde, Mekke'sinde geçtiğinden dolayı bu hikaye orada da bir direnç, bir taş koyma falan gibi bir şey olarak düşünüldüğü için herhalde ondan dolayı öyle söylüyor.
Ve o yine aynı yazardan, T24'te yazılmış yazı, görmüşsünüzdür siz de zaten. Orada da çok hoşuma giden bir not aldığım konu, Bartleby'in evreni rahatsız etti. Evreni rahatsız etmiştir ve bu rahatsızlık hala giderilmemiştir. Ve giderileceği de yoktur, diyor. Benim düşündüklerimi çok net bir şekilde açıkladı. Beni rahatsız etti. Ve içimden o rahatsızlığı atamadım.
Bak Kamil hatırlar mısın 90'lı yılların başı ya da 80'li yılların sonunda şimdi adını hatırlamıyorum çok meşhur bir fotoğrafçının Afrika'da çektiği bir fotoğraf vardı. Bir akbaba var fotoğrafta. Bir de önünde bir çocuk var. Açlıktan ölmek üzere olan bir çocuk var. Ve daha sonra akbaba orada o çocuğun ölmesini beklemektedir. O çocuk öldüğü zaman akbaba o çocuğu yiyecek. Fotoğrafçı bunu çekiyor. Daha sonra fotoğrafçı mesela intihar etmiş. Hani nasıl yani fotoğraf mı çekmen lazımdı senin? Gidip işte o çocuğu mu kurtarman lazımdı falan vesaire gibi hani çok temel mesele bu. Şimdi onu mesela orada rahatsız etmiş muhtemelen. Fakat oradaki rahatsızlığına bir şekilde sanat yapma, ödül alma, meşhur olma, çok güzel bir iş ortaya çıkarma arzusu daha ağır basmış en nihayetinde. Fakat o rahatsızlık içinde giderek büyümeye devam etmiş bir şekilde ve giderek büyümeye devam ettiği için de bir süre sonra onu intihara sürüklemiş. Çünkü artık o meseleyi çözememiş, işin içinden çıkamamış. Çıkamadığı için de artık yaşamamayı tercih etmeye başlamış. Çünkü yaşamaya devam ettiği sürece o meselenin üstesinden gelemeyeceğini idrak etmiş bir şekilde. Şimdi o fotoğrafı gördüğümüz zaman, baktığımız zaman o fotoğraf bizi de rahatsız eder. O fotoğraf herkesi rahatsız eder. O fotoğraf herkesi tedirgin eder. Şimdi aslında Bartleby'nin hikayesinde de benzer bir şey var. Yani insanı rahatsız eden bu bahsettiğim bir şey var. Şimdi o bahsettiğim ben o yazıyı görmedim maalesef. O yazarın yazısında da herhalde biraz bununla ilgili ama yani benim aslında tekrar söylüyorum Kamil. Ben Bartleby'den hani böyle ortalığı birbirine katan, düşünceleri değiştiren, kapitalizmin tekerine çomak sokan, bir takım direniş reflekslerini tetikleyen, daha sonra ortaya çıkacak olan bir takım direnme tutumlarına temel teşkil eden bir tavır almadım işin doğrusu. Ben daha ziyade kendi içine kapanan, kendisine odaklanan, kendisini bütün ilişkiselliklerden soyutlayan, halbuki ilişkisellik biraz da varlığın, var olmanın şartlarından bir tanesidir. Yani biz ilişkisel varlıklarız aslında. Bir takım ilişkiler kurmadan var olmamız mümkün değil. Ama o bir kenara, burada özellikle biz Bartleby'nin kendisini bütün ilişkiselliklerinden kopararak bir anlamda varoluş muhalefeti yaptığını ben düşünüyorum. Yani ortaya koyduğu muhalefet ya da terslik ya da zıtlık herhangi bir eylemsellikte de değil, sadece varoluş cihetinde ortaya konulan bir zıtlık ya da bir terslik, bir muhalefet, bir var olma muhalefeti şeklinde gibi geliyor bana. Bunu da yine ben çok fazla atıf yapıyorum ama yine yapacağım. Çulhan'ın psikopolitikasının son bölümü var. Budala başlığını taşır. Budala diye bir bölüm var. O Budala diye bölümde Gilles Deleuze'ün 1980 yılında zannediyorum bu Spinoza ile alakalı olarak yaptığı bir konuşmasında işaret ettiği bir figürden söz eder. Budala figüründen. Bu budala figürü bana işin esası Bartleby'yi hatırlatmıştır biraz. Bartleby'yi hatırlatmıştır. Çünkü o budala figürü de aynı şekilde bağımsızdır. Bağımsız olmanın ötesinde bağsızdır. Herhangi bir kişiyle, grupla, toplulukla, şunla bununla bağı yoktur. Aynı zamanda heretiktir. Heretik ne demek biliyor musun? Heretik demek tercih eden demek. Yani ortodoksluktan ayrılmayı, ortodoksluğu terk etmeyi tercih edebilen bir varlıktır. Kendisini onun dışına çıkarabilen bir varlıktır. Uyuşmayan bir varlıktır. Uyuşma zorunluluğunu hissetmeyen bir varlıktır. Aynı zamanda bu doğal olarak münzevidir. Doğal olarak münzevidir. Çünkü kendisini kopardıkça aynı zamanda karşı taraftaki kabul görmeme katsayısı da artar. Kabul görmeme katsayısı da artar. Dolayısıyla kendi içine kapanarak bir şekilde nasıl ifade edebiliriz? Özgürce var olabilme fırsatı yakalayabilir. Yani bugün bizi büsbütün belirleyen ve var eden şey aslında bağlamımızsa, yani bağlamımız derken ilişkiselliklerimiz, mensup olduğumuz kültür, yaşadığımız coğrafya, birlikte olduğumuz insanlar, aldığımız eğitim, işte bir şekilde bütün bunlarsa, bağlam derken bunu kastediyorum, bir bağlamsallık üzerinde biz var isek eğer, bu bahsetmiş olduğumuz budala ya da idiot da deniyor buna, aptal ya da işte budala, hani biraz pejoratif gibi gözüküyor ama pejoratif bir anlamı yok aslında bunun. Buradaki budala mesela filozoflar budaladır falan filan der. Çünkü yeni bir şey söylemiş olmak, hani mevcut şeylere itiraz etmek budalalıktır. Yani neden? Çünkü ortada bir bağlam var. Asırlardır devam eden bir bağlam var. O bağlam üzerinde inşa edilmiş bir anlam var. Sen geliyorsun, o bağlamı bütün paranteze alıyorsun ve anlama saldırıyorsun. Yepyeni bir anlam, bir hüküm ortaya koymaya çalışıyorsun. Bu budalalıktır. Buradaki budalalık aslında Kamil tas tamam nedir biliyor musun? Bağlamsızlıktır. Yani bağlamdan kopmadır. Ve kendisini bağlamsızlaştırmadır. Bu bağlamsızlaştırma sonucunda senin elde edebileceğin tek bir şey var. Yeni bir var olma biçimi. Farklı bir var olma biçimi. Özgür bir var olma biçimi. Yani bağlam dışı bir var olma biçimi. Belki de Agamben'in dediği gibi bu bağlam dışı var olma biçimi aynı zamanda insanın içerisindeki potansiyelin ya da gizil gücün ortaya çıktığı alandır da burası. Ama sen eyleme geçmediğin sürece, yani yeni bir bağlama bir şekilde iltihak etmediğin sürece, o bağlama katılmadığın sürece ya da yeni bir bağlam yaratmadığı sürece o potansiyel senin içerisinde ölüp gidecektir en nihayetinde. Fakat burada bağlamsızlaşma bir şekilde kendini toplumun boğazını gıdıklayarak toplumun kursağından kusturma da anlamına geliyor. Ve bir şekilde aynı zamanda yalnızlık, aynı zamanda münzevilik, aynı zamanda başka formlarda dışlanmışlık, aynı zamanda bir şekilde kendisini hani bunun sonucu otomatik olarak yok olmadır zaten. Eğer eyleme girişmiyorsan, agam bence anlamda o potansiyeli bir eyleme dönüştürmüyorsan, sadece gizli güç şeklinde içinde kalan bir şey olarak bu potansiyele doğru kayıyorsan, en nihayetinde o orada kalacaktır zaten, ileriye gidemeyecektir. Yani ilişkisellik zorunlu. İlişkisellikten kendini kopardığın sürece, büsbütün soyutlandığın sürece, en nihayetinde gelip geleceğin yer kendi içindir, kendindir. Ve elde edebileceğin tek bir şey var. Bağlamsız bir varoluş, bağlantısız bir varoluş. Hatta bir adım daha ileri giderek bunu söyleyelim Kamil. Kendini yok etmek suretiyle inşa ettiğin bir varoluş. Yani çünkü bahsetmiş olduğumuz varoluş aynı zamanda kendine dönük bir yok etme eylemine de dönüşüyor bir süre sonra. Ki Bartleby de biraz bu olmuş. Bana o geldi. Dolayısıyla biz herhalde Bartleby son tahlilde Kamil söylediklerimi burada toparlayarak söyleyecek olursam Bartleby biz en nihayetinde bir var olma teşebbüsü, yani insanın kendisini var etme teşebbüsü olarak görebiliriz. Fakat bu var etme teşebbüsü aynı zamanda bir yok etme sürecidir de. Yani cümleyi şöyle kuralım. İnsanın kendisini yok ederek var etme teşebbüsü olarak bu Bartleby'yi görebiliriz gibi geldi bana şimdi.
Hocam ağzınıza sağlık. Gerçekten faydalı bir kesit oldu burası. Pür dikkat dinledim. En önemli kısmı da gerçekten şu. Bir fikir ortaya atarak bir eylemde bulunurken bu işin nasıl yapılacağına dair herhangi bir görüşte veya yeni bir söylemde bulunmamak aslında metnin en büyük kafa karıştırma sebebi. Buna bir direniş diyebiliriz belki de evet. Ama yeni bir fikir ortaya atıyorsa veya var olan düzeni değiştirmek istiyorsa yeni ortaya çıkacak düzenin nasıl olması gerektiğini söylerse o zaman çok sakin bir metin olabilirdi. Ancak bunu söylemediği için kafa karıştırıcı ve benim için zorlayıcı bir metin oldu. Elimden
Teşekkür ederim.
geldiğince anlamaya çalıştım. Tabi bir yerde ben de tıkandım kaldım ve sizden de o bağlamda sorular sorarak cevaplar almaya çalıştım. Ve son olarak söylemek istediğim galiba yazar bir finalde yazmamayı tercih etmiş. Çünkü bir tatmin edici bir final olmamış benim gözümde. Aslında belki de karaktere bakarsak da tatmin edici.
Tatmin etmemeyi tercih ederim demiş
Ta
adam.
öyle tercih etmiş.
Şimdi aslında ben öyle düşünmüyorum işin doğrusu. Yani final bence yazmış. Gayet de güzel bir final yazmış. Şu anlamda gayet güzel bir final yazmış. Zaten Bartleby belirsizliğin vücut bulmuş hali. Yani sadece Bartleby değil aslında. Metindeki herkes belirsiz. Yani avukatın ofisinde çalışan diğer katiplerden tut da. Hatta şöyle Kamil, Bartleby'nin dışında kimsenin ismi de yok orada. Dikkat edersen. Lakap makap var ama isimler yok. Dolayısıyla metin zaten külli bir belirsizlik üzerine kurulu. Ve bir belirsizliği anlatıyor. Zaten bir belirsiz bir tutumu en nihayetinde anlatıyor. Belirsiz bir bağlamda, belirsiz bir bağlamda geçen, belirsiz bir hikayenin içerisinde yer alan, belirsiz bir takım figürlerin içerisindeki belirsiz bir figürün belirsiz bir tutumunu belirsiz bir şekilde anlatıyor. Daha ne yapsın yani?
Ama hayır hocam, şöyle bir şey beklemiyorum zaten. İşte kitabın sonunda Bartleby bir açıklama yapacak ve bu bütün yaptıklarını mantıklı bir çerçeve oturtacağız. Bunu beklemiyorum zaten.
Evet.
Ama beklediğim şu ki işte yazar vermek istediği mesajı verebilir en azından. Dış
Ama
ses
vermiş.
verebilir,
Şimdi bak
okuyabilir.
aslında Kamil burada Şunu söylemek lazım. Şimdi az önce konuşurken ben bir şey söyledim. Yani kendisini yok ederek bir varoluş inşa etme teşebbüsü gibi geliyor bana dedim bu hikaye. Şimdi aslında bir anlamda Bartleby'nin hapishanede yemek yememeyi tercih ederek aynı zamanda ölümü tercih etmesi, yok olmayı tercih etmesi de sanki benim az önce söylediğim şeyi doğruluyor gibi geldi bana. Yani
Tabii ki.
bir şekilde o yok oluşun son noktasına kadar, yani o varoluşu inşa edecek olan yok oluşun son noktasına kadar götürüyor yazar. Daha ne yapsın?
Yok
Ondan
kesinlikle.
sonra da biz kafamız epeyce karıştığından dolayı, ya abi ne yaptın? Bunu böyle anlattın da biz en son bir açıklama bekliyorduk senden. İzahat bekliyorduk. Biz de bekliyorduk. Avukat da bekliyordu falan. Hepimiz bir açıklama bekliyorduk. Bizi böyle boşlukta bıraktın falan demememiz için de işte söylediğim hikayeyi uyduruyor
İşte avukatın
avukat.
aslında o yaptığı şeyi ben biraz daha kapsamlı yapmasını bekliyordum. En azından avukatın bu ölümden sonra araştırmalarını daha da sıklaştırıp geçmişini öğrenip ve kafasında böyle uydurma bir hikayeyle değil de delillerle, somut delillerle bu adam bunları yaşamış ve bu yüzden de bu sonda gördüğümüz karaktere ulaşmışı görmek isterdim. Ama kitap
Peki o
kapattım ve
zaman
şey dedim şöyle, ne oldu şimdi?
peki o zaman ben sana bir şey diyeyim. Metnin bütün büyüsü kaybolmaz mıydı?
Son olduğu için belki hocam hani kabul edilebilir bu.
Hayır.
Açıklama
Yani
istiyorum.
şimdi şimdi bak, normalde bir polisiye roman okuduğunu düşün. Çok, ya da bir film izlediğini düşün. Böyle çok güzel hazırlanmış. Özellikle işte Sherlock Holmes tarzında. Şaşırtıcı, şaşırtıcı, şaşırtıcı, şaşırtıcı. En son ha öyle miymiş ya, bak deme doğru, bak evet evet ha falan filan diye, hani bir kere hani zihnini aç bırakıp aç bırakıp aç bırakıp en sonunda birdenbire doyurup o bütün daha önce yaşadığın o olağanüstü duyguları bir şekilde sona erdiren bir hikaye olmasını mı tercih ederdin Bartleby'nin? Ki eğer öyle olsaydı biz şu anda bunu konuşuyor olmazdık, muhtemelen kimse konuşuyor olmazdı. Yoksa halen o merakı, o karakteri anlamaya dönük arzuyu süren bir biçimde canlı tutabilecek bir metin olmasını mı isterdin? Bir sorusunu sor bence. Onu sorduğumuz zaman bence gayet güzel bitmiş. Ve sürekli de her nesilde, her kuşakta yeniden yeniden yazılan, tekrar tekrar yazılan, tekrar tekrar okunan bir metin olması da bu şekilde sağlanmış gibi geliyor bana.
Kesinlikle bunlarla
Hani
hiçbir sorun yok
şimdi
hocam.
diyorsun ya, abi ne okudum ben ya falan. İyi de işte 5 saattir konuşuyoruz. Ne okudun?
İşte bu konuşmayı
Ya.
şey gibi hocam, sonradaki yaptığımız araştırmayı yapmadan ben düz bir okurum. Kitabı açtım, okudum. Gerçekten tatmin oldum. Dokunulmamış yerlerime dokundu. Sonunda da bu adamın geçmişiyle ilgili bir şeyler okusaydım. Sonrasında evet haklısınız. Üzerine okuma yapınca. Yani niye böyle bir şey yapmış ki? Tadını kaçırmış diyebilirdim. Ama o andaki okuyucu kitap elinde son sayfayı kapatan okuyucu olarak mutlu olurdum. Derdim ki geçmişini öğrendik, background'ını öğrendik ki bu şu an mantıklı geliyor. Ama şu an anlattığınız örnekte kabul edilebilir. Evet, daha şu an tatminkarım.
Şimdi madem bunu söyledim, böyle kapatmadan önce sana yine bunu destekleyecek bir şey anlatayım. Sana programdan önce anlattım da belki dinleyiciler için de faydalı olur. Şimdi geçen hafta Japon bir yazar var, Shiro Hamao. Bunun öyküleri falan var. 40 yaşında vefat etmiş, genç bir yaşta. Bir tane öykü kitabı Türkiye'ye çevrildi. İçinde iki tane öykü var kitabın. Bu öykülerden bir tanesi Şeytanın Çırağı adlı bir öykü. Zaten kitabın da adı Şeytanın Çırağı. Bir Japon edebiyatı serisi olarak 2021'de yayınlanmaya başlamış. Everest yayınlarıydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Mutlaka tavsiye ederim o seriyi. Çok iyi. Şimdi ben o kitabı bir okudum Kamil. Normalde bu Shiro Hamao Japon polisiyesinin babası olarak kabul edilen birisi ve yazdığı metinler polisiye metinler olarak nitelendiriliyor, değerlendiriliyor. Kitabı mesela ilk okuduğumda kitap bana bir suçlunun kendi üzerine atılan bir suçu ya da belki de bilmiyorum işlemiş olduğu bir suçu suçun sorumluluğunu üzerinden atma yönelimini gösterdi. Yani dedim ki buradaki bu kahraman işlediği bir suçun sorumluluğunu bir başkasına, A şahsına daha önce işte kendisiyle arkadaşlık eden ve kendisine tırnak içinde kötü fikirler aşıladığını söylediği bir savcıya o suçu atarak psikolojik olarak kendisini o suçtan kurtarmak isteyen bir kahramanı anlattığını düşündüm ben kitabı ilk okuduğumda. Daha sonra bu kitabı bir arkadaşıma verdim. Ondan da rica ettim. Ya bu kitabı bir okur musun? Bir oku. Hani bu kitapla ilgili düşüncelerini benimle paylaş dedim. Acaba hani benim bakışımla senin bakışın bir yerlerde kesişir mi? Yani benim gördüğümden farklı bir şey sen görür müsün? Veya senin gördüğünü ben görünce oradan başka bir şey çıkar mı vesaire. Bu düşünceyle kitabı ona verdim. O da kitabı okudu sağ olsun. Sonra kitapla ilgili bir şeyler yazdı, bana getirdi. Sonra ben o yazdıklarını okudum. Yazdıklarını okuduktan sonra biraz da kendisiyle bu kitap üzerine sohbet de ettim. Kitabın aslında bir polisiye metin olmadığını, yani bu yaptığımız bu onun okuması, onun üzerine konuşma, sohbet bunlardan sonra kitabın aslında bir polisiye kitabı olmadığını, aslında polisiye öykünün tas tamam metindeki karakterin psikolojik tahavvüllerini, gelgitlerini ya da işte insanın kişisel zayıflıklarını anlatan bir ne derler sahne olarak kurgulandığını düşünmeye başladım. Bak ilk okumada metnin anlamına ilişkin bir fikrim vardı. İkinci adımda metin üzerinde düşününce, konuşunca, tartışınca, sohbet edince o fikir başka bir yere gitti. Yani metne ilişkin anlamlandırma biçimim bir başka hatta kaydı. Sonra arkadaşım gitti. Ben oturdum. Hem onun yazısını bir daha okudum. Hem de kitabımı açtım. Ben kitaplarımın altını çizmeye çalışıyorum okurken böyle beğendiğim yerleri falan çiziyorum. Daha sonra dönüp onlara bir daha. Şimdi tekrar döndüm. Onları bir daha okudum. Özellikle işte yazarın yazdığı mektuplar vardı. O mektuplardaki o duyguyu falan anlamaya çalıştım. O öfkeyi anlamaya çalıştım. Ve bir sonraki aşamada Kamil kitabın aslında bir toplumsal öz eleştiri olduğu kanaatine vardı. Yani dedim ki bu kahraman burada kızarken, öfkelenirken ve suçlarken, eskiden bir zamanlar kendisinin arkadaşı olan savcıyı suçlarken aslında bu onu suçlamıyor. Bunun suçladığı sistem, yani yetiştiği ortam, gittiği okul, işte dini inancı, toplumsal değerleri, kendisine anlatılan bir takım işte etik değerler vesaire. Bütün bunları suçluyor ve bütün bunların sonucunda ben bu hale geldim diyor. Böyle düşünmeye başladım kitapla ilgili olarak. Bak şimdi 3 ya da 4 adım sonucunda ben buraya geldim. Şimdi bu Bartleby'yi de böyle düşünmeni isterim senden. Yani bu metin de böyle bir metin. Yani özellikle belirsizlikleri bilinçli bir biçimde zaten bırakılmış ve o belirsizliklerin aynı zamanda okuyucu tarafından belki de bir şekilde tuğla tuğla örüleceği falan tasavvuru. Yani iyi edebiyat metni bu zaten Kamil. İyi edebiyat metnini işte sen kalkıp örneğin Shakespeare'i falan okuduğun zaman işte bir 14. yüzyıl yazarını falan okumuyorsun. Shakespeare'i okuduğun zaman işte bu dönemde yaşayan bir yazarın yazdığı bir şeyi okuyormuş duygusunu yaşıyorsun. Bunu sana veren şey bu zaten. Ya da atıyorum işte Homeros'u okuduğun zaman şimdi Homeros'un anlattığı hikayenin tırnak içinde ne önemi var? Yani işte gemiye bindi, oraya gitti, buraya geldi. Orada o savaş oldu, burada bu bunu öldürdü. Şimdi bu hikayenin normalde bir önemi var mı? Hayır. Fakat o hikayede simgeleşen bir başka anlatı var, bir öykü var, bir evrensel bir tema var belki de. İşte o tema ne kadar evrenselleşirse o kadar bir şekilde daha fazla kişiye de hitap edebiliyor hem. Fakat asıl önemlisi ne biliyor musun? Daha fazla kişiye hitap etmesinden ziyade daha fazla zamana hitap ediyor. Sen ve şöyle düşün. Bir metinde senin hareket etme imkanın ne kadar azsa, yani o metnin belirlilik oranı ne kadar yüksekse o metnin tarihsellik oranı da o kadar yüksektir. Pür tarihsel, belli bir tarihsel zemine sabitlenmiş bir metni okurken ve yorumlarken senin hareket alanın kısıtlıdır. Fakat metin eğer özellikle bir takım belirsizliklerle yeni bir takım kapılara seni götürüyorsa, o zaman o metin birincisi 100 yıl önce yazılmış bir metnin 100 yıl sonra okunduğu zaman başka bir şeye dönüşebilir. 200 yıl sonra okunduğu zaman başka bir şeye dönüşebilir. Ya da örnek veriyorum, sen bunu 15 yaşında okuduğun zaman başka bir şekilde ona nüfuz edersin. 20 yaşında okuduğun zaman başka bir şekilde nüfuz edersin. Bazı şeyleri deneyimledikten ve tecrübe ettikten sonra okursan başka bir şeye başka bir şekilde nüfuz edersin. Ve en nihayetinde atıyorum benle konuştuktan sonra ya da bir arkadaşınla sohbet edip mesele üzerine tartıştıktan sonra başka bir şekilde nüfuz edersin. Yani dikkat edersen senin değişimin ve dönüşümünle birlikte metin de bir takım değişiklikler ve dönüşüklükler yaşıyor. Yani metni sen her defasında yeniden yazıyorsun ve sen her defasında yenilendiğin için, değiştiğin için ve farklılaştığın için metin her defasında yenileniyor, değişiyor ve farklılaşıyor. İşte kaliteli edebiyat bu zaten. Edebiyat bu zaten. Yoksa öyle işte oraya gittim, buraya geldim, şöyle oldu, böyle sevdim, böyle dövdüm, çektim, vurdum falan gibi eylemler üzerine, kronolojik öyküler üzerine kurulu metinler, yani böyle şeyler okumak isteyenler gitsin tarih okusun birader. Yani edebiyat okumaya gerek yok. Gidin bir tarih okuyun, bir biyografi falan okuyun. Onlar daha tatlı, en azından gerçeklik katsayıları çok daha yüksek ve sizi daha çok o tarihsel hakikatin içerisine hapsedebilir. Daha çok konforlu bir alanın içerisine sürükleyebilir.
Yani bu problem
Herhalde bunu diyebiliriz.
muhtemelen bu bahsettiğim problem güzel bir cevap oldu hocam bu arada. Bahsettiğim problem katman birde olmamdan kaynaklı. Kitabı
Yok,
o kitap
estağfurullah.
hayır,
Katman.
kitabı birinci okuma katman bir, kitabı ikinci okuma katman iki dediniz ya
Ya
programın
işte
başında.
bir de şu var Kamil, bizim ilişkiselliğimizi, yani kitapla kurduğumuz da bir ilişkidir. Onunla da bir ilişkisel irtibatımız var. Onu belirleyen şey biraz da bizim beklentimiz ama.
Evet hocam.
Yani onu belli bir beklentiyle okuduğumuzdan dolayı o beklenti aynı zamanda onun bize verdiği ya da verebileceği şeyi de biraz belirliyor. Yani dolayısıyla sen mesela Bardıl Bey'i bu programdan sonra bir daha oku. Eminim beklentin değişmiş olacaktır ve farklı bir okuma yapmış olacaksındır.
Kesinlikle. Kitaplarda bu yüzden de spoilerden biraz korkmuyorum ya aslında. Tekrardan
Aynen
rahat rahat okuyabiliriz diye. Hocam teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok doyurucu bir sohbet oldu.
öyle. Ben teşekkür ederim
Bu
Kamil.
haftayı da böyle kapatalım. Önümüzdeki haftalarda film veya kitap bölümlerimizde devam edeceğiz diye düşünüyorum. Beklemek istediğiniz başka bir şey yoksa.
Ben teşekkür ediyorum. Ben de çok keyif aldım. İnşallah devam edeceğiz. Yani biz bu işten çok keyif alıyoruz. Hem zevk alıyoruz, hem mutlu oluyoruz. Hem de okuduğumuz şeyleri daha iyi okuyoruz. Doğru mu Kamil?
Kesinlikle hocam. Kesinlikle.
Okuyup bir kenara atmıyoruz. Üstünde çalışıyoruz. Konuşacağız, sohbet edeceğiz diye üstünde düşünüyoruz. Dolayısıyla en başta bize fayda sağladığı için bu yaptığımız programlar, biz bunlara mümkün mertebe devam etmek, hatta çeşitlendirmek, hatta mümkünse bunları arttırmak, yani otomatik olarak daha fazla okumak ve daha fazla çalışmak ve daha fazla düşünmek istiyoruz. Dolayısıyla bu yolculuğumuzda arkadaşlarımız da bize eşlik etsinler.
Umarım önümüzdeki haftalarda bunlarla ilgili daha farklı gelişmeler yaşanabilir. Şimdiden bir sürpriz vereyim. Sürprizin spoilerini vereyim. O zaman görüşmek üzere hocam. Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim Kamil. Görüşürüz
Ağzına
inşallah.
sağlık. Görüşürüz.